Kaban-Borgay varyasyonu, rastlantısal bir tomografi bulgusu. 6 Mart 2020. Yazan Tanju Taşyürek, seslendiren Handan Karaatlı. Acil serviste rastlantısal olarak koyduğumuz tanılar vardır. Ya da hasta bilmediği rahatsızlığını bizden öğrenir. Nöbet şikayetiyle gelen bir hasta beyin tümörü olduğunu, nefes darlığı şikayetiyle gelen bir hasta ise akciğer kanseri olduğunu bizden öğrendiği deneyimleri yaşamışızdır. Hastaya ya da yakınlarına bilgi verirken yaşadığımız zorlukların, ilk tepkilerini gördüğümüzde yaptığımız empatinin yükünü aylarca taşımaksa mesleğimizin önemli bir yüküdür. Hasta, daha yeni yeni yürümeye başlayan, ailesinin umutlarının odağı bir çocuk olduğunda, böyle rastlantısal elde edilen bir bilgiyi paylaşmak iyice zorlaşır. Kafa travmasıyla gelen çocuklarda yaptırdığımız bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde her şey normalken, parenkimde kanama ya da kemiklerde fraktür yokken, radyoloji raporunun sonuna kalın olarak eklenmiş, beyinde orta hatta interventriküler bölgede Kaban-Borgay varyasyonu ile uyumlu değişimler izlenmiştir cümlesi her şeyi farklı bir boyuta çekiverir. Aileye ne söylenmeli? Endişeli babaya ve çoğunlukla siz ne söylerseniz söyleyin rahatlatamayacağınız anneye ne anlatılmalı? Bir şeyler söylenmeli mi? Kırık kanama yok deyip olası alarm semptomlarını anlatıp gözlem süresi sonunda taburcu edebilirsiniz. Siz söylememiş olsanız da Kaban-Borgay varyasyonu orada durmaktadır. Kendinizi, canım hepsinde görünmeyebiliyor, hastalıklarla ilişkisi hala araştırılıyor, boşuna yıllarını zehir etmeyeyim diye teselli edebilirsiniz. Raporun bir çıktısını verip, şurada rastlantısal olarak bulduğumuz bir şeyler var. Çocuğunuzun kafasının çarpmasıyla ilgisi yok. Siz bir randevu alıp poliklinikle de görüşebilirsiniz diyerek, acil servisin bitmeyen mücadelesinde poliklinikte bilmediğiniz bir hekime sorunu yıkarak bir sonraki hastaya yönelebilirsiniz. Aslında raporun kağıt çıktısını vermek de iş yükünü ve sorumluluğunu üzerinizden göndermek demektir. Kapıdan çıkınca anne ya da babanın ilk işi Google'a Kaban-Borgay varyasyonu yazmak olacaktır. Gördüğü sayfalarda ise şizofreni, nöropsikiyatrik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk gibi hastalık isimleri Kaban-Borgay'ın yanında geçecektir. Ya da aileye görülen bu varyasyonu anlatır, nöropsikiyatrik hastalıklarla ilişkili olabileceği konusunda modern tıbbın derin endişeleri olduğunu açıklarsınız. Ama kaçımız bunu yapabilir bilemiyorum. Andrea Borga, 20 Mayıs 1811'de İtalya'nın Treviglio'sunda doğan Andrea Borga, Pavia Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. Bir anatomi profesörünün yanında asistanlık yaptıktan sonra Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştı. Andrea Borga, 1851 yılında Cavum septum pallidum'un posterior uzantısını tanımladı ve bu anatomik varyasyon onun adıyla anılmaya başlandı. 21 Kasım 1895 yılında yaşamını yitirdi. Cavum septi pellucidi ve Cavum vergae. Septum pellucidum, geni corpus callosum ile fornix'in anterior kolonları arasında meydana gelen bir ön yapıdır. Lateral ventriküllerin medial duvarlarını oluşturur ve normalde doğumdan kısa bir süre sonra birleşen iki ince tabakadan oluşur. Bu yapı normalde in utero kapanmaya başlar ve rezolüsyonu doğum sonrası yaşamın ilk birkaç ayında devam edebilir. Laminalar kaynaşmazsa potansiyel boşluk bosla genişleyebilen cavum septum pellucidum olarak adlandırılır. Fornix'in kolonları tarafından oluşturulan vertikal düzlemin arkasında bir uzantı varsa Kaban-Borgay terimi kullanılır. Kaban-Borgay, cavum septum pellucidum'a benzer bir antitedir ve ayırt edici özelliği konumudur. Kaban-Borgay, fornix'in anterior kolonlarının posterior tarafında bulunur ve corpus callosum'un splenium seviyesine kadar uzanabilir. Kaban-Borgay anteriorunda cavum septi pellucidum'un posterior sınırı, inferiorunda fornix gövdesi ve superior ve posteriorda corpus callosum'la sınırlıdır. Anatomik olarak konuşursak bu iki boşluk ayrılmaz. Ancak bir Kaban-Borgay olmadan bir cavum pellucidum bulunabilir. Nöropsikiyatrik bozukluklarla cavum septi pellucidi ve Kaban-Borgay ilişkisi. Çoğunlukla rastlantısal olarak tespit edilen cavum septum pallidum ve cavum vergae varyasyonları acil hekiminin önüne görüntülemeleri incelerken ve radyoloji raporlaması sırasında gelecektir. Bu doğumsal yapısal varyasyonun tanınması görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelerle artmıştır. Şizofreni ve duygu durum bozukluğu olanlarda bu anatomik varyasyonların gösterilmesi aralarındaki ilişkinin sorgulanmasını doğurmuştur. Cavum septi pellucidi ve cavum vergae anatomi ilişkisi yapıların varlığı yanı sıra büyüklüğü ile hastalıkların arasındaki ilişkilerin de sorgulanmasına yol açmıştır. Bir merkezde yapılan retrospektif fetus in utero MR incelemelerinde 18 yıl içinde yapılan yaklaşık 3400 in utero fetus MR görüntülemeleri değerlendirilmiş. 270 görüntülemede normalde fetüste görülen cavum septum pellucidum ve cavum vergae yapıları hiç olmaması, bozulmuş olması ve mal pozisyonu olarak sınıflandırılmış ve bu durumlarda görülen nöropatolojiler her gruba göre ilişkilendirilmiş. Grupların corpus callosum agenezisi, hidrosefali, beyin parenkim hasarı ve holoprosencefali ile ilişkileri saptanmış. Yapılan meta analizlerde cavum septi pellucidi ve bu yapının birleştiği cavum vergae ile oluşan geniş cavum septum pellucidumların fonksiyonel psikozlar, özellikle şizofreni ile ilişkili olduğunu düşündüren bulgular elde edilmiş. Kavun Verde ile şizofreni ilişkisini sorgulayan vaka raporlarında Kavun Verge'in büyüklüğü ile ilişkisi dikkati çekmiş. Hastalığın tedavisine yanıtın direnci ile ilgili Kavun Verge'in etkisi olabileceği belirtilmiş. Ya siz olsanız? Siz olsanız ne yaparsınız? Hastanıza ya da yakınlarına bilgi mi verirsiniz? Radyoloji raporunun bir kağıt çıktısını verip polikliniğe mi yönlendirirsiniz? Rastlantısal bir bulgu, acil değil, hastalıklarla ilgili ilişkisi hala inceleniyor diyerek bu konudan hiç bahsetmemeyi mi tercih edersiniz? Seçim sizin. İyi günler.